Ayrım 3. Hayaletler. Paul Auster. Sayfa 30. Kendini iyice kötü hissettiği birkaç günün ardından yanında birisi olsun istiyor. Oturup kahverengi ayrıntılı bir mektup yazıyor. Vakayı özetleyip onun bu konudaki fikrini almak istiyor. Kahverengi emekli olunca Florida'ya gitti. Zamanının çoğunu balık tutarak geçiriyor orada. Mavi mektubuna hemen cevap gelmeyeceğini biliyor. Gene de mektubu postaladığının ertesi günü çok geçmeden saplantıya dönüşen bir sabırsızlıkla cevabı beklemeye koyuluyor. Her sabah postanın dağıtılışından bir saat kadar önce pencerenin yanına dikiliyor, postacının köşeyi dönüp belirmesini bekliyor, bütün umutlarını kahverenginin ona yazacağı cevaba bağlamış. Mektuptan ne beklediği pek açık değil. Mavi bu soruyu sormuyor bile. Ama kesinlikle muazzam bir şey olacak bu cevap. Onu alıp geriye canların dünyasına götürecek olan ışıltılı, olağanüstü sözcüklerle dolu olacak. Günler haftalar geçip de kahverengiden mektup gelmeyince Mavi'nin düş kırıklığı sancılı, mantık dışı bir umarsızlığa dönüşüyor. Ama mektup nihayet geldiğinde hissettikleriyle karşılaştırıldığında bu hiçbir şey değil. Çünkü kahverengi Mavi'nin yazdıklarıyla ilgilenmemiş bile. Haberini aldığıma sevindim diye başlıyor mektup. Sıkı çalışıyorsun ha, iyi iyi. Vaka ilginç görünüyor. Gene de özlemişim desem yalan olur. Hayatımı yaşıyorum burada. Erken kalk, balığa git, hanımla biraz vakit geçir, biraz oku, güneşin altında kestir. Hiç mi hiç şikayetim yok. Bir tek şunu hayret ediyorum. Neden yıllar önce gelmemişim buralara? Mektup bu minval üzere sayfalarca devam ediyor. Bir kere bile Mavi'nin yakınmalarına, kaygılanmalarına neden olan konuya değinilmiyor. Mavi bir zamanlar baba gibi gördüğü bu adamın ihanetine uğramış hissediyor kendini. Mektubu okuyup bitirdiğinde bomboş içi, sanki silkelemiş boşaltmışlar. Kendi başımayım artık diye düşünüyor. Derdimi dökecek kimsem yok. Ardından saatler süren bir umarsızlık ve kendine acıma dönemi geliyor. Mavi bir ya da iki kere ölsem daha iyi olur diye düşünüyor. Ama sonunda sıyrılıp çıkıyor bu kasvetten. Çünkü Mavi aslında sağlam biri. Karanlık düşüncelere çoğu insandan daha az kaptırıyor kendini. Ara sıra dünyanın boktan bir yer olduğu duygusuna kapılıyorsa da suçlayabilir miyiz onu bu yüzden? Yemek zamanı geldiğinde olayın iyi yanını görmeye başlamış bile. En büyük yeteneği de bu belki. Umarsızlığa kapılmaması değil de çok uzun süre umarsızlığa kapılmaması. Belki böylesi iyi oldu diyor kendi kendine. Birine bel bağlamaktansa kendi ayakları üzerinde durmak daha iyi. Mavi bir süre aklında evirip çeviriyor bunu ve olumlu bir yan olduğuna karar veriyor. Artık kimsenin çırağı değil. Tepesinde akıl hocası yok. Kendi başımayım diyor kendi kendine. Kendimden başka hiç kimseye verecek hesabım yok. Bu yeni yaklaşımın verdiği esinle nihayet müstakbel bayan Mavi'yi arama cesareti bulduğunu keşfediyor. Ama hayzayı kaldırıp numarayı çevirdiğinde cevap yok. Düş kırıklığına uğruyor ama aldırmıyor. Başka zaman denerim diyor. Yakınlarda. Günler gelip geçiyor. Mavi yeniden adımlarını siyahın kilere uyduruyor. Eskisinden de uyumlu biçimde belki de. Bunu yaparken de durumunda gizlenen paradoksu keşfediyor. Kendisini siyaha ne kadar yakın hissederse onu düşünmek gereğini o kadar az hissediyor. Başka bir deyişle ne kadar derine batarsa o kadar özgürleşiyor. Onu batağa doğru çeken işin içine girmesi değil, aranın açılması. Çünkü ancak siyah ondan uzaklaşır gibi olduğunda peşinden gitmesi gerekiyor onun. Bu da hadi mücadeleyi bir yana bırakalım, zamana ve çabaya mal oluyor. Kendini siyaha en yakın hissettiği anlarda ise bağımsız bir varlık sürdürüyormuş gibi yapabilir. İlk başta yapmayı göze aldığı şeylerde pek cüretkar değil. Ama böyle bile olsa bunları birer zafer, neredeyse birer cesaret gösterisi olarak yapıyor. Dışarı çıkmak mesela ya da sokakta bir boy dolaşmak. Önemsiz de olsa bu yaptığı içini mutlulukla dolduruyor. Ve portakal sokağı boyunca o tatlı bahar havasında bir aşağı bir yukarı yürürken yıllardır duymadığı bir yaşama sevinci duyuyor. Sokağın bir ucundan nehir, liman, Manhattan silüeti, köprüler görünüyor. Mavi bütün bunları güzel buluyor. Ve hatta bazı günler bir banka oturup dakikalarca sandalları seyretmeyi de göz alabiliyor. Öteki uçta kilise var ve Mavi bazen kilisenin öndeki çayıra oturup biraz dinlenmek üzere oraya gidiyor. Henry Ward Beher'in bronz heykelini inceliyor. İki köle Beher'in bacaklarına yapışmış, ondan kendilerine yardım etmesi, onları artık özgürlüklerine kavuşturması için yalvarıyorlar sanki. Gerideki tuğladan örülmüş duvarda da porselenden bir Abraham Lincoln kabartması var. Mavi bu resimlerden etkilenmekten kendini alamıyor ve kilise bahçesinin her gelişinde aklına insan onuruyla ilgili soylu düşünceler üşüşüyor. Yavaş yavaş daha da cesaretleniyor siyahtan uzaklaşma konusunda. Yıl 1947. Jackie Robinson'ın Dodgers takımında oynamaya başladığı yıl. Mavi onu yakından izliyor. Kilise avlusunu hatırlıyor. Bunun top oyunundan öte bir şey olduğunun bilincinde. Mayıs ayında güneşli bir salı öğleden sonrası Ebet şehirlerine kadar uzanmaya karar veriyor. Sihı geride Portakal Sokağı'ndaki odasında her zamanki gibi masası başında kalem kağıdının önünde bırakıp giderken kaygılanmaya gerek olmadığını hissediyor. Geriye geldiğinde her şeyin aynen eskisi gibi olacağından emin. Metroya biniyor. Halkla omuz omuza içinde bulunduğu ana doğru hamle ettiği duygusunu yaşıyor. Beyzbol oynanan yerde otururken çevresini saran renklerin çarpıcı kesinliği gözünü kamaştırıyor. Yeşil çimen, kahverengi toprak, beyaz top, yukarıda mavi gökyüzü. Her şey bir öteki şeyden açıkça farklı. Tamamıyla ayrı ve tanımlanmış. Çevresinde oluşan desenin geometrik sadeliği gücüyle maviyi etkiliyor. Oyunu seyrederken gözlerini Robinson'dan bir türlü alamadığını keşfediyor. Adamın suratının karalığı hep aklını çeliyor. Onun yaptığını yapmanın, yarısı hiç kuşkusuz onun gebermesini isteyen onca yabancı insanın önüne böyle yapayalnız çıkmanın cesaret istediğini düşünüyor. Oyun ilerledikçe Mavi, Robinson'ın her hareketini alkışladığını fark ediyor. Kara derili adam 3. devrede oyundaki 3 kaleden birini ele geçirdiğinde yerinden fırlıyor. Sonra 7. devrede topun sol ceza çizgisine çarpıp dönmesini sağlayınca sevinçten yanındakinin sırtına bir yumruk indiriyor. Dodgers takımı 9. devrede mucizevi bir vuruşla oyun alıyor ve Mavi de öbür seyircilerle birlikte isteksiz adımlarla oradan ayrılıp evine yollanırken bir kere bile siyahı aklına getirmediğini düşünüyor. Oysa top oyunları yalnızca bir başlangıç. Mavi siyahın bir yere gitmeyeceğini kesin olarak anladığı geceler yakındaki bir bara kaçıyor. Bir iki bira yuvarlıyor, bazen barmanla yaptığı konuşmaların tadını çıkarıyor. Barmenin adı Kırmızı ve ta o eskinin gri vakasında karşısına çıkan barman Yeşil'e inanılmaz derecede benziyor. Menekşe adında dağıtık bir yosma da çoğu kez orada ve Mavi bir iki kere kendini onun köşe başındaki dairesine davet ettirecek kadar sarhoş ediyor kızı. Menekşe'nin ondan epey hoşlandığının farkında Mavi. Çünkü Menekşe ondan hiç para istemiyor ama aynı zamanda bunun aşk falan olmadığını da biliyor. Mavi'yi tatlım diye çağırıyor, yumuşacık ve tombul da ama ne zaman fazla içse ağlamaya başlıyor. Mavi de onu avutmak zorunda kalıyor ve gizli gizli acaba değer mi diye düşünüyor. Müstakbel bayan Mavi'ye karşı pek fazla suçluluk duymuyor gene de. Çünkü Menekşe ile bu buluşmalarını kendisini başka bir ülkede savaşan bir askerin yerine koyarak gerekçelendiriyor. Her insanın bir parça nefes almaya hakkı vardır. Hele de belki yarın sıra ona gelecekse. Hem üstelik ben de taştan yapılma değilim diyor kendi kendine. Ancak Mavi çoğu kez içeri girmeden barın kapısının önünden geçip gidecek ve birkaç sokak aşağıdaki sinemaya girecek. Artık yaz da geliyor. Odasındaki sıcaklık dayanılmaz bir hal almaya başlarken senin salonda oturup oynayan filmi seyretmek ferahlatıcı bir şey. Mavi filmlerden hoşlanıyor. Sadece onlarda anlatılan hikayelerde oynayan güzel kadınlar yüzünden de değil üstelik. Sinema salonundaki karanlık yüzünden. Ne zaman gözünü kapatsa perdedeki resimler bir biçimde kafasında canlanan düşüncelere benzediği için. Gördüğü filmler konusunda pek ayrım gözetmiyor. Güldürüymüş, drammış, aldırmıyor mesela. Ya da filmin siyah beyaz ya da renkli olması fark etmiyor. Yalnız dedektif filmlerine özel bir düşkünlüğü var. Doğal bu da. Bunlar onu bütün öteki filmlerden daha çok sarıyor. O günlerde bir sürü bu tür film görüyor ve hepsinden tad alıyor. Göldeki Kadın, Düşmüş Melek, Karanlık Yolculuk, Beden ve Ruh, Pembe Atabin, Umarsız ve benzerleri. Fakat Mavi için bunlardan bir tanesi diğerlerinden ayrılıyor. O kadar beğeniyor ki filmi ertesi gece gidip bir kez daha izliyor. Filmin adı Geçmişin İçinden. Filmde Robert Mitchum takma bir adla küçük bir kasabada kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan eski bir özel dedektif rolünde. Bir sevgilisi var. En adında sevimli bir taşra kızı. Adam benzin istasyonu işletiyor. Jimmy adında ona son derece sadık, sağır dilsiz bir de yardımcısı var. Ama geçmişi Mitchum'un peşini bırakmıyor. Onun da elinden pek bir şey gelmiyor. Yıllar önce gangster Kirk Douglas'ın metresi Jane Greer'i bulmak üzere tutmuşlar onu. Ama Jane Greer'i bulduğunda kızla birbirlerine aşık oluyorlar ve gizlenerek birlikte yaşamak üzere kaçıyorlar. Olaylar birbirini izliyor. Para çalınması meselesi var. Bir de cinayet işlenmiş. Sonunda Mitchum'un aklı başına gelip Greer'i terk ediyor, ondaki yozlaşmışlığın derecesini anlıyor sonunda. Derken Douglas'la Greer birlik olup ona şantaj yaparak suç işlemeye zorluyorlar. Bu da bir tuzak aslında. Çünkü olup bitenlerin farkına vardığında bu ikisinin başka bir cinayeti onun üzerine yıkmaya çalıştıklarını anlıyor. Hikaye karmaşık biçimde ilerliyor. Mitchum kendini bu tuzaktan umarsızca kurtarmaya çalışıyor. Filmin bir yerinde oturduğu kasabaya dönüyor. Anne masum olduğunu söylüyor ve onu aşkına inandırıyor. ama aslında çok geç. Mitchum da biliyor bunu. Filmin sonuna doğru Mitchum Douglas'ı işlediği cinayet yüzünden Greer'i polise teslim etmeye ikna etmeyi başarıyor ama o anda Greer odaya giriyor. Son derece sakin, çantasından bir silah çıkarıyor ve Douglas'ı vuruyor. Mitchum'a birbirleri için yaratıldıklarını söylüyor ve sonuna kadar kaderci olan Mitchum da ona kanmış görünüyor. Birlikte ülkeyi terk etmeye karar veriyorlar. Fakat Greer gidip eşyalarını topladığı sırada Mitchum telefonu açıyor, polis arıyor. Arabaya binip yola çıkıyorlar. Ama çok geçmeden polis engeliyle burun buruna geliyorlar. İhanete uğradığını anlayan Greer, çantasından silahını çıkarıp Mitchum'u vuruyor. Sonra polis arabaya ateş açıyor, Greer de ölüyor. Bundan sonra son bir sahne daha var. Ertesi sabah Bridgeport adlı kasabadayız. Jimmy benzin istasyonunda dışarıda bir sıranın üzerine oturmuş. Anne de gelip yanına oturuyor. Bana bir tek şunu söyle Jimmy diyor Anne. Bir tek şunu bilmek istiyorum. O kadınla gidiyor muydu, gitmiyor muydu? Oğlan bir an düşünüyor. Gerçekle merhamet arasında seçim yapmaya çalışıyor. Dostunun adına leke sürmemek mi, yoksa kızı esirgemek mi, hangisi daha önemli? Bütün bunlar bir an sürüyor, sürmüyor. Kızın gözlerinin içine bakarak evet anlamında başını sallıyor. Evet, Greer'e aşıktı. Doğrusu bu. Anne Jimmy'nin kolunu okşuyor. Teşekkür ediyor ve sonra eski sevgilisine, Mitchum'u her zaman hor görmüş olan sapına kadar namusu polise dönüyor. Jimmy başını kaldırıyor, benzin istasyonunun üzerinde Mitchum'un adı yazılı tabelasına bakıyor. Küçük dostça bir selam çakıyor. Sonra dönüp yürüyüp gidiyor. Gerçeği bilen tek kişi o. Ve hiçbir zaman söylemeyecek bu gerçeği. Filmi gördükten sonraki bir iki gün mavi hikayeyi kafasında evirip çeviriyor. Filmin sağır dilsiz oğlanla bitmesinin yerinde olduğuna karar veriyor. Sır mezara gitti. Mitchum ölümde bile bir uyumsuz olmayı sürdürecek. İstediği öylesine basitti ki oysa. Normal bir Amerikan kasabasında normal bir vatandaş olmayı sürdürmek, komşunun kızıyla evlenip sakin bir yaşam sürmek. Mitchum'un kendisine seçtiği yeni ismin Jeff Bailey olması garip diye düşünüyor Mavi. Geçen yıl müstakbel Bayan Mavi ile birlikte gördükleri bir filmdeki kahramanın adına dikkati çekecek kadar benziyor. Hayat Harikadır da James Stewart'ın canlandırdığı George Bailey'e. O film de Amerikan taşrası ile ilgiliydi. Ama karşı görüş açısından. Yaşam boyunca taşradan kaçmaya çalışmış bir adamın sıkıntıları. Ama sonunda yaşamın iyi bir yaşam olduğunu, ta baştan beri doğru olanı yaptığını anlar. Mitchum'un beylisi hiç kuşkusuz Stewart'ın beylisiyle aynı adam olmak isterdi. Ama onun adı sahte, sadece iyimserliğinin ürünü. Asıl adı Markham. Mavi bu ismi kendi kendine söylerken, Markham, Markham, damgalayın onu, damgalayın onu gibi geliyor kulağına. Ve zaten bütün mesele de bu. Geçmişi tarafından damgalanmış bir adam, bir kere damgalandın mı da artık elden bir şey gelmez. Bir şey oldu mu diye düşünüyor Mavi. Oy, o şey artık hep olur da olur. Hiç değiştirilemez. Başka türlüsü olamaz. Mavi bu düşünceye takılıp kalıyor. Çünkü bunu bir çeşit uyarı, kendi içinden çıkıp gelen bir mesaj olarak görüyor. Ve ne kadar iteklemeye çalışsa da bu düşüncenin karanlığından kurtulamıyor. Derken bir gece Mavi satın aldığı Walden'ı karıştırıyor nihayet. Zamanı geldi, diyor kendi kendine. Şimdi girişmezse hiç girişemeyecek. Ama kitap çetin ceviz. Mavi okumaya başlayınca tanımadığı bir dünyaya girer gibi oluyor. Bataklıklar, sazlıklar içinden bata çıka ilerler, kasvetli yamaçlardan, güvenilmez yerlerden medet umarken, kırbaçla yürütülen bir mahkum gibi hissediyor kendini. Tek düşündüğü kaçıp gitmek. Toro'nun sözcüklerinden sıkılıyor, aklını vermekte zorluk çekiyor. Bölümler ard arda geçip gidiyor. Bakıyor aklına tek bir şey kalmamış. Neden insan gidip ormanlarda tek başına yaşamak istesin? Bu fasulye ekmeler, kahve içmemeler, et yememeler deneyin nesi? Neden bu bitip tükenmez kuş tasvirleri? Mavi bir hikayeyle karşılaşacağını düşünmüştü. Ya da en azından hikayeye benzer bir şey olacağını. Ama bu saçmalıktan başka bir şey değil. İncir çekirdeğini doldurmayan şeyler hakkında bitmez tükenmez bir gevezelik. Mavi'yi suçlamak haksızlık olur gene de. Mavi'nin gazete, dergi dışında pek bir şey okumuşluğu yok. Bir de belki küçüklüğünde ara sıra bir macera romanı. Deneyimli ve zevki incelmiş okurların bile Walden'da zorlandıkları görülmüştür. Güncesine Toro okumanın kendisini perişan ettiğini, sinir diye bir şey bırakmadığını yazan da Emerson gibi önemli biridir. Mavi'nin hakkını verelim, pes etmiyor gene de. Ertesi gün yeniden başlıyor ve bu ikinci okuyuş birincisinin oranla çok daha az pürüzlü ilerliyor. Üçüncü bölümde nihayet ona bir şeyler diyen bir cümleyle karşılaşıyor. Kitaplar yazıldıkları gibi özenle, saygıyla okunmalı. Ve birden anlıyor ki İşin püf noktası ağır ağır ilerlemekte. Sözcükleri şimdiye kadar yaklaştığından çok daha ağır tempoda yaklaşmakta. Bu bir ölçüde işi kolaylaştırıyor. Kimi pasajlar aydınlanmaya başlıyorlar. Baştaki giysileri ilişkin söylenenler, kırmızı karıncalarla siyah karıncalar arasındaki savaş, çalışma aleyhindeki fikir yürütme. Ama Mavi gene zor buluyor kitabı ve belki de istemeye istemeye Toro'nun sandığı kadar da aptal olmadığını itiraf etmekle birlikte onu bu işkenceye sokan siyah diş biliyor. Bilmediği şu ki, kitabı okunması gereken ruh halinde okusa bütün yaşamı değişmeye başlayacak. Yavaş yavaş içinde bulunduğu durumu tamamen kavrayacak. Yani siyahı, beyazı, vakayı, onu ilgilendiren her şeyi. Ama göze alınan riskler kadar kayıpla sonuçlanan riskler de yaşamın bir parçası. Ve hikayelerde olabilecek olanın peşinden gidemez. Kitabı tiksintiyle bir kenara fırlatıyor. Paltosunu giyiyor Mavi. Çünkü artık sonbahar. Şöyle bir hava almaya çıkıyor. Bunun sonun başlangıcı olduğunu ne bilsin? Çünkü bir şeyler olacak. Bunlar oldu mu da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Siyahtan şimdiye kadar kaçabildiği en uzak noktaya, Manhattan'a gidiyor. Sıkıntısını hareketten çıkarıyor, bedenini yorarak yetişeceğini umuyor. Kuzey yönünde yürüyor. Düşünceleriyle baş başa çevresindekileri algılama zahmetine katlanmıyor. Doğu 26. sokakta sol ayakkabısının bağı çözülüyor ve işte tam o sırada ayakkabısını bağlamak üzere bir dizi üzerine çömeldiğinde yıkılıyor dünya başına. Öyle ya, tam o sırada müstakbel Mayan Mavi'yi görmesin mi? İki kolunu da Mavi'nin şimdiye kadar hiç görmediği bir adamın sağ koluna dolamış ona doğru geliyor. Adamın ona anlattıklarına kapılmış, ağzı kulaklarına vararak gülüyor bir de. Birkaç saniyeliğine Mavi öylesine şaşırıyor ki başını daha da öne mi eğsin, yüzünü saklasın mı, yoksa ayağa kalkıp hiçbir zaman karısı olamayacağını şu anda anladığı, bir kapının suratına çarpması kadar ani ve geri dönüş olmayan biçimde biliyor bunu, kadını selamlasın mı bilemiyor. İşler öyle gelişiyor ki ikisini de kavramıyor. Önce başını yiyor ama sonra aradan dakika geçmeden kızın onu görmesini istediğini fark ediyor ve yanındakinin konuşmasını öylesine daldığı için görmeyeceğini fark ettiğinde de aralarında 3-5 metre kalmışken ayağa kalkmış bulunuyor. Bir zamanların müstakbel bayan Mavisi'nin önünde birden bir hortlak belirmiş gibi oluyor. Daha hortlağın kim olduğunu görmeden önce kızın soluğu kesiliyor sanki bir an. Mavi onun adını söylüyor. Sesi kendi kulağına bile garip geliyor. Kız olduğu yerde donuyor. Yüzünde Mavi'yi görmenin şoku beliriyor. Derken yüz ifadesi öfkeye dönüşüyor. Sen, diyor Mavi'ye. Sen ha? Mavi'nin daha ağzını açmasına fırsat kalmadan kız yanındakinin kolundan kurtuluyor, Mavi'nin göğsünü yumruklamaya başlıyor. Çıldırmış gibi bağırıyor ona. Arda arda iğrenç şeylerle suçluyor onu. Mavi'nin tek elinden gelen bir teviye onun adını tekrarlamak. Sanki böylece sevdiği kadınla şu anda kendisine saldıran vahşi hayvanı birbirinden ayırmaya çalışıyor. Tümüyle savunmasız hissediyor kendini. Ve inen her yeni yumruğun davranışının haklı cezası olduğunu kabul ediyor. Ne var ki öteki adam çok geçmeden araya giriyor. Mavi'nin içinden ona bir yumruk sallamak geçiyorsa da seri hareket edemeyecek kadar afallamış durumda. Ve daha ne olup bittiğini anlamadan adam ağlayan eski müstakbel bayan Mavi'yi çekip götürüyor. Köşeye dönüyorlar bile. Oldu bitti. Bu son derece beklenmedik, perişan edici kısa karşılaşma Mavi'yi allak bullak ediyor. Kendine gelip de eve dönmeyi becerdiğinde yaşamını sokağa attığını fark ediyor. Onun suçu değil diyor kendi kendine. Kızı suçlamaya çalışıp başaramayacağını bilerek. Mavi ölü mü diri mi onu bile bilmiyordu. Hayatını yaşamak istediği için nasıl suçlayabilir kızı? Mavi gözlerinin yaşlarla dolduğunu hissediyor ama bu üzüntüden çok böyle aptallık ettiği için kendine kızdığından. Elindeki bir parça mutluluk fırsatını da kaybettiyse, eğer böyleyse bunun gerçekten sonun başlangıcı olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Mavi Portakal Sokağı'ndaki odasına dönüyor. Yatağına uzanıyor ve olasılıkları tartmaya çalışıyor. Derken yüzünü duvara dönüyor ve Philadelphia'lı adli tıp uzmanı Altın'ın fotoğrafıyla burun buruna geliyor. Çözülemeyen vakanın hüzünlü boşunalığını, isimsiz mezarında yatan çocuğu düşünüyor ve küçük olanın ölüm maskesini incelerken zihninde bir fikir olgunlaşmaya başlıyor. Belki de siyah yaklaşmanın yolları vardır diye düşünüyor. Onu ele vermeksizin yaklaşmanın yolları. Tanrı bilir vardır. Adımlar atılabilir, planlar işitilebilir. Belki de aynı anda iki ya da üçü birden. Gerisini boş ver diyor kendi kendine. Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi. Bir sonraki raporunu yarından sonra verecek. Onun için oturuyor, postaya gecikmesin diye yazmaya koyuluyor. Son birkaç aydır raporları son derece gizli kapaklı, üstü örtülü, bir ya da iki paragrafı geçmiyor. Olayları ana hatlarıyla vermekten ileri gitmiyor. Bu kez de aynı ilkeden uzaklaşmıyor. Gene de sayfanın altına Beyaz'ın suskunluğunu bozmasını, bir şeyler söylemesini umarak anlamı çok açık olmayan iki cümle katıyor. Siyah hasta gibi. Ölmekte olabileceğinden korkuyorum. Sonra raporu zarfa koyup zarfı yapıştırıyor. Kendi kendine bu sadece başlangıç diyor. İki gün sonra Mavi sabah erkenden Brooklyn Postanesi'ne, Manhattan Köprüsü'nün görüş alanı içerisinde giren o büyük şato gibi binaya gidiyor. Mavi bütün raporlarını 1001 numaralı posta kutusuna yolluyor. Şimdi tesadüfen kutuya doğru gidiyormuş gibi öpüyor, sallana sallana yanından geçip gidiyor ve çaktırmadan rapor gelmiş mi diye kutuya bir göz atıyor. Gelmiş. Ya da en azından bir mektup var orada. Dar kutuda 45 derecelik bir açı yapan beyaz tek bir zarf. Bu kendi raporu işte. Tersini düşünmek için bir neden yok. Sonra ağır ağır yürüyerek oralarda dolanmaya başlıyor. Beyaz ya da beyaz için çalışan biri ortalarda görününceye kadar kalmaya kararlı. Gözleri numaralı kutuların dizili olduğu muazzam duvara dikili. Her kutunun değişik bir şifresi var. Her kutu içinde değişik bir sır gizliyor. İnsanlar geliyor, gidiyor, kutular açıyor, kapıyorlar. Mavi çizdiği daireyi çizmeye devam ediyor. Arada rastgele bir noktada duruyor, sonra yoluna devam ediyor. Her şey kahverengi görünüyor gözüne. Sanki dışarıdaki güz havası odaya da sızmış, etrafta tatlı tatlı pro kokuyor. Saatler geçtikçe acıkmaya başlıyor ama midesinin sesine kulak vermiyor bile. Ya şimdi ya hiçbir zaman diyor kendi kendine. Ayak duruyor bu yüzden. Mavi posta kutularına yaklaşan herkesi gözlüyor. Binbirin yakınlarından bile geçen biri oldu mu iyice göz hapsine alıyor onu. Çünkü biliyor ki raporlar almak için gelen beyazın kendisi değilse eğer herhangi bir kimse olabilir. Yaşlı bir kadın, küçük bir çocuk. Bu yüzden hiçbir olasılığı boşlamamalı. Ama bu olasılıkların hiçbirinden bir şey çıkmıyor. Çünkü kutuya dokunan bile olmuyor. Ve mavi kutuya yaklaşan herkesle ilgili olarak hemen oracıkta ard arda hikayeler uydursa da vakadaki rolü ne olabilir, bu kişinin beyaz ve veya siyahla ilişkisi nedir filan bunları hayalinde canlandırmaya çalışsa da sonunda onları birer birer geriye, içinden çıktıkları bilinmezliğe geri yollamak zorunda kalıyor. Tam öğleyi geçe postanenin kalabalıklaşmaya başladığı bir sıra öğle yemeğine çıkmışken mektup postalamaya, pul almaya ya da bunun gibi işlere koşturanlar akın akın geliyorlar. Yüzünde maske olan bir adam kapıdan içeri giriyor. Mavi önce onun farkına varmıyor. Kapıdan aynı anda giren bir sürü insan var çünkü. Ama adam kalabalıktan sıyrılıp da posta kutularına doğru yürümeye başlayınca Mavi nihayet maskeyi görüyor. Çocukların cadılar bayramında taktıkları türden. Kauçuktan yapılmış, alnında yarıklar, kanlı göz bebekleri, vampir dişleri olan iğrenç canavar suratlı bir maske bu. Adamın geri kalanı son derece sıradan. Gri tüyt palto, boynuna sardığı kırmızı atkı. Ve Mavi daha ilk andan maskenin ardındaki adamın beyaz olduğunu hissediyor. Adam 1001 numaralı kutunun oraya doğru yürümeyi sürdürürken bu his iyice kesinleşiyor. Aynı zamanda Mavi adamın gerçek bir varlığı olmadığını da hissediyor. Mavi onu gördüğünden eminse de büyük olasılıkla onu gören yalnızca kendisi diye düşünüyor. Ne var ki bu konuda Mavi yanılıyor. Çünkü maskeli adam uçsuz bucaksız mermer zeminin üzerinde ilerlerken Mavi bazı insanların parmaklarıyla onu gösterip güldüklerini de görüyor. Ama bu iyi mi yoksa kötü mü bilemiyor. Maskeli adam 1001 numaralı kutuya varıyor. Şifreyi arkaya, öne, arkaya çevirip kutuyu açıyor. Mavi adamın kesinlikle aradığı adam olduğunu anlayınca ne yapmak istediğini tam olarak bilemeden ona doğru şöyle bir hamle ediyor. Aklının gerisinde onu yakalayıp suratındaki maskeyi çıkarıp almak var. Ama adam son derece tetikte. Zarfı cebe atıp kutuyu kilitler kilitlemez çevresine şöyle çabucak bir bakınıyor. Mavi'nin kendisine doğru geldiğini görüyor ve tabanları yağladığı gibi kapıya doğru bir koşu koparıyor. Mavi de peşinden arkasından yakalayıp tutacak onu. Ama tam o sırada kapıdaki kalabalığa dalıp gecikiyor. Kalabalıktan kurtulduğunda ise maskeli adam merdivenleri üçer beşer inip kaldırıma varmış. Koşarak uzaklaşmaya başlamış bile. Mavi onu izlemeye devam ediyor. Hatta arayı kapattığını bile düşünüyor ama tam o sırada adam bir köşeye dönüyor. Tesadüfen duraktan bir otobüs kalkmakta. Atlarıya veriyor otobüse. Mavi yerinde kala kalıyor. Soluk soluğa, salak mı salak bir halde. 3. ayrımın sonu, sayfa 42.